Şehir ve İnsan. Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda depremlerde zarar görüp yıkılan ve yeniden inşa edilmiş olan Fatih Camisi ve Külliyesi'nden bahsedeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Mimar Atik Sinan tarafından inşa edilen Fatih Camisi ve Külliyesi'nin büyük depremden önceki hali nasıldı? Daha sonra nasıl yeniden inşa edildi ve bu külliyeden bugüne ne kadarı kaldı? Bu konuda bilgi almak için konunun otoriterlerinden Profesör Doktor Semavi Eğici'ye müracaat ediyoruz. Hayli tafsilatlı olarak şu bilgileri veriyor. Fatih Sultan Mehmet, kendi adına yapılan bu cami ve külliye binaları için şehrin ortasında Bizans'ın büyük değer verdiği 12 Havari Kilisesi'nin yerini özellikle seçmiş görünmektedir. Bu seçim artık buraya yeni bir inancın hakim olduğunu gösterdikten başka, şehrin bir tepesi üstünde inşa edildiği için İstanbul'un silüetine Türklüğün ve İslamiyet'in damgasını da vurmuş oluyordu. Ayrıca burada şehircilik bakımından benzersiz bir düzenleme tasarlanmıştır. Bütün binalar tam bir simetriye göre yerleştirildiği gibi ortasında caminin bulunduğu külliye İstanbul'un en önemli dini ve kültürel merkezini oluşturmuştur. Caminin iki yanında medreseler, bunların önünde bir tarafta tabhane, öteki tarafta Darüşşifa, daha ileride bir çarşı ile bir de hamam yer almıştı. Ancak Türkleşen İstanbul'un yeni bir medeniyet anlayışına göre imarının merkezi olan Fatih Camisi ve Külliyesi bütün elemanları ile günümüze kadar topluca korunamamıştır. Bazı elemanlar tamamen kaybolduğu gibi bazılarının arasına da 19. yüzyıl sonlarından itibaren yeni binalar yapılarak külliyenin kendine has tertibi bozulmuştur. Camisiyle başlayalım. Fetihten hemen sonra Ortodoks Patrikliğine tahsis edilmişken, çok harap bir halde olan bu 12 Havari Kilisesi'nde barınamayan Patriğin, 1455'te başka bir yere taşınmak istemesi üzerine, Fatih Sultan Mehmet ona diğer bir kiliseyi bağışlayarak buranın yerini kendi adına yaptıracağı külliyeye tahsis etmiştir. Mart 1463'te burada başlayan inşaat, Aralık 1470'e kadar sürmüştür. Bu külliyenin Christodoulos adında bir Rum mimar tarafından yapıldığı yolunda Eflak Boyvodası Dimitri Kantemir'in ortaya attığı iddia dayanaksız olup, araştırmalar sonucunda Fatih Camisi ve Külliyesini yapan mimarın Atik Sinan olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca şu hususta göz önünde tutulmalıdır ki, 15. yüzyılda yapılan bu Selatin Camisi ve Külliyesi, bütünüyle Türk mimari geleneklerine uygun ve bunun tabii gelişmesinin bir halkası olarak meydana getirilmiştir. Bu külliyede Bizans sanatına işaret eden hiçbir iz yoktur. Muhakkak ki Süleymaniye Külliyesi'nde olduğu gibi işçiler arasında bulunan Bizanslı ustaların el emeğinden faydalanılmıştır. Külliye yapıları Edirne'deki üç şerefeli cami ile Beyazıt ve Süleymaniye camileri arasında Türk Selahattin camilerinin mimari gelişmesinin bir halkasıdır. Binalarda son dönem Bizans mimarisiyle hiçbir akrabalık olmadığı gibi külliyenin merkezi olan caminin planı da Türk mimarlığının tabii gelişmesinin bir safhasına işaret eder. Bizans'ta yapı faaliyeti yaklaşık 14. yüzyıl ortalarından itibaren hemen hemen bütünüyle durduğuna ve büyük çapta bir dini bina yapılmadığına göre, fetihten sonra birdenbire üstün kabiliyetli ve Türk yapı sanatını bilen bir Hristiyan mimarın ortaya çıkabileceğine inanmak mümkün değildir. Wulzinger adındaki bir Alman mimar ve mimarlık tarihçisi 1933'te yayımladığı bir makalede garip bir görüş ortaya atarak Fatih Camisi'ni tam ölçüleri ve planı bile bilinmeyen Havariler Kilisesi'nin temelleri üzerine oturtmak istemiş ve bu yolda bazı çizimler de yapmıştır. Sağlam bir dayanaktan yoksun olan görüş, Ali Saim Ülgen ve Halim Baki Kunter tarafından ciddi surette tenkit edilmiştir. 1938. Esasen eski kilise ile caminin yönleri aynı olmadığına göre duvarlarından faydalanılması da imkansızdır. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'daki hayır tesisleriyle ilgili olarak düzenlenmiş çeşitli vakfiyelerde Fatih Camisi ve Külliyesi hakkında bilgiler vardır. Arapça ve Türkçe olan bu vakfiyeler, Tahsin Öz, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Osman Nuri Ergin tarafından yayımlanmıştır. Saraçhane başında kendi adına yaptırdığı mescit ve mezarı 1956-58 yıkımlarında kaldırılan Mimar Ayas'ın Fatih devri mimarlarından olduğu bilinmekte ve Fatih Camisi inşaatında çalışmış olacağı da ayrıca tahmin edilmektedir. 1509 yılında meydana gelen ve Küçük Kıyamet denilen büyük zelzelede Fatih Camisi kubbesinin hasara uğradığı, hatta sütun başlıklarının parçalandığı ve kubbenin çarpıldığı, külliyenin Darüşşifa, imaret ve medrese gibi yapılarının da özellikle kubbelerinde büyük zararlar olduğu bilinmektedir. 1557 ve 1754 depremlerinde yeniden hasar gören cami onarılmışsa da 1766 depremine dayanamamış, büyük kubbesi tamamen çöktüğü gibi duvarları da tamir edilemeyecek derecede yıkılmıştır. Sultan 3. Mustafa Haşim Ali Bey'i bina emini tayin ederek önce türbe ve külliye binalarını yaptırmış, Fatih Camisi'nin yeni bir plana göre aynı yerde inşasına ise 31 Temmuz 1767'de önce Sarım İbrahim Efendi, daha sonra da İzzet Mehmet Bey nezaretinde girişilerek Nisan 1771'de cami ibadete açılmıştır. Bugünkü Fatih Camisi, İlkinden çok farklı olmakla beraber bazı yerlerinde eskisini hatırlatan iz ve kalıntılar mevcuttur. Ayrıca 19. yüzyıla kadar tek şerefeli olan minarelere bu yüzyıl içinde birer şerefe eklenerek boyları yükseltilmiş, aynı yüzyılın sonlarında da külahları taştan yapılarak yenilenmişse de 1966-67'de tekrar kurşun kaplı ahşaba çevrilmiştir. Taş külahlar, Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi'ndeki Vakıflar Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi'nde bir ara avluda yeniden kurularak korunmuştur. İlk Fatih Camisi'nin ortada bir büyük kubbesiyle mihrap tarafında bir yarım kubbesi ve yanlarda daha alçak üçer küçük kubbeli bölümleri bulunduğu eski resimlerinden anlaşılmaktadır. İlkinin şekli Mehmet Ağaoğlu, Ali Saim Ülgen, Ekrem Hakkı Ayverdi ve Robert Ancekker tarafından hemen hemen kesinlikle tespit edilmiş olmakla beraber, bazı ayrıntılar üzerinde henüz tam bir fikir birliğine varılamamıştır. Ayrıca avlu döşemesinde işlemeli yüzleri tersine çevrilerek kullanılmış bazı mermerlerin Havariler Kilisesi'nin parçaları olduğu tespit edilmiştir. İlk Fatih Camisi'nin dış görüntüsü ve planı Kanuni Sultan Süleyman döneminde 16. yüzyıl ortasında İstanbul'da bulunan Flensburglu ressam Lorcun çizdiği 11 metre uzunluğundaki İstanbul panoramasında ve eski bir su yolu haritasında görülmektedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk yıllarında İstanbul'a gelen ve şehrin ayrı açılardan iki resmini çizen Flaman asıllı ressam Peter Koek van Aals'ın ağaç oyma gravürlerinde de ilk Fatih Camisi Galata sırtlarından ve Ayasofya'dan görünümü ile tespit edilmiştir. Bunlara göre cami, etrafı revaklarla çevrili bir iç avluyu takip eden bir son cemaat yerine sahipti. Kavsarası mukarnaslı bir taç kapıdan girilen ana mekanı ortada büyük bir kubbe örtüyordu. Bu mekanın iki yanında kubbeli daha küçük mekanlar bulunuyordu. Caminin mihrabı ise orta mekanın yarısı büyüklüğünde olan ileri taşkın bir bölümdeydi. Bu bölümün üstü bir yarım kubbe ile örtülmüştü. İlk Fatih Camisi'nin planı bakımından, ondan az sonra inşa edilen Çemberli Taş yanındaki Atik Ali Paşa Camisi'nin çok daha büyük çapta bir benzeriydi. Ayrıca benzeri bir yapı şeması Konya'da 2. Selim tarafından yaptırılan Selimiye Camisi'nde de tekrarlanmıştır. İlk Fatih Camisi'nden bugüne ulaşabilen kalıntıların başında eski dış avlu kapısı gelir. Bunun üstünde kakma tekniğinde renkli taşlarla bezenmiş bir taç kısmı vardır. Cümle kapısı duvarı ve buna köşelerde bitişik iki minarenin kürsü, papuç hatta gövdelerinin başlangıçları da ilk Fatih Camisi'nden kalmıştır. Bunlardan birinci kürsü kısmında taşa işlenmiş olan güneş saati, Süheyl Ünver'e göre 15. yüzyılın ünlü alimi Ali Kuşçu'nun bir hatırasıdır. İç avluda görülen iki pencere alındığını süsleyen bir çift çini pano da ilk Fatih Camisi'ndendir. Tamamen 15. yüzyıl özelliğine sahip olan bu çini levhalardan birinde besmele, diğerinde Ayetül Kürsi'den bir kısım yazılmış olup, aralarında yalnız 15. yüzyıl çini süslemelerinde görülen sarı renk kullanılmıştır. Bu kalıntılar göz önünde tutulduğunda ilk Fatih Camisi'nin içinin de çinilerle kaplı olduğu söylenebilir. ...1766 zelzelesinin arkasından 3. Mustafa tarafından yaptırılan bugünkü Fatih Camisi bütünüyle değişik bir düzende inşa edilmiştir. Avluyu takip eden ve son cemaat yerini ayıran kuzey duvarı ilk camide kalmış, genellikle kabul gördüğü üzere kıble duvarı ileri alındığından cami harimi daha da büyümüştür. Taş kapı üstünde ilk yapıdan kalan Ali Sofi hattıyla yazılmış iki satır halinde bir kitabe yer almaktadır. Caminin esas mekanı yani harim, dört yarım kubbe ile desteklenen bir ana kubbe sistemine göre evvelce Şehzade, Sultanahmet ve Yeni Valide camilerinde uygulanan düzende yapılmıştır. Dört kemerin desteklediği bu örtü ortadaki dört payeye bindirilmiştir. İkinci Fatih Camisi'nin bütünü eski Türk klasik mimarisine uymakla beraber, payelerin yarım yuvarlak köşe pahları, bilhassa kemer ve yarım kubbe başlangıçlarını ayıran kademeli profili silmeler, 18. yüzyılın ikinci yarısında Türk sanatına hakim olan barok üslubunun özelliklerine sahiptir. Caminin iç yüzeylerini kaplayan kalem işleri, nakışlar da barok üslubundadır. Fakat 2. Fatih Camisi, İstanbul silüetindeki genel görünümü bakımından klasik üsluptaki eserlerden bir farklılık göstermez. Ayrıca kendinden daha önce yapılmış olan Nur-u Osmaniye Camisi'nin ağır barok görünümünden de uzak kalarak Osmanlı dönemi Türk klasik üslubuna daha yaklaşıktır. Sırada külliyenin türbeler kısmı var. Fatih Türbesi ile başlayalım. Fatih Sultan Mehmet 1481'de Gebze yakınındaki Sultan Çayırı'nda vefat edince cenazesi İstanbul'a getirildi ve Fatih Camisi'nin kıble duvarı önünde uzanan Hazire alanındaki türbeye gömüldü. Fatih'in vefatından önce veya sonra mı yaptırıldığı kesin olarak bilinmeyen bu türbe, 1766 depreminde çevresindeki yapılarla birlikte harap olmuşsa da kısa zamanda onarılmıştır. Bu büyük onarım sırasında türbenin ilk yerine nazaran daha ileriye alındığı iddia edilmiştir. Buna göre türbe daha ileride yeni baştan yapıldığından Fatih'in mezarı da şimdiki caminin mihrabı altında kalmıştır. Halbuki bazı yeni araştırmalara dayanan bir iddiaya göre Fatih Camisi'nin kıble duvarı ileri alınmamış, türbede eski yerinde ve ilk binanın temelleri üzerinde kurulmuştur. Bu tartışma ancak türbe duvarları ve döşemesinde yapılacak ciddi bir araştırma ile halledilebilir. Fakat yaygın bir söylentiye göre Fatih'in naaşı türbeden caminin mihrabı altına kadar uzanan bir dehlizin sonundaki bir mezar odasında bulunmaktadır. Burasının aslında yerin derinliklerinde Havariler Kilisesi'nden kalma bir mahzenden türbenin inşasından sonra mezar odası olarak kullanıldığı düşünülebilir. Ayrıca bazı söylentilere göre Fatih Sultan Mehmet'in naaşı burada tahnit edilmiş olarak durmaktadır. İkinci Abdülhamit bir heyete kabrin içine inme emri verip Fatih'in naaşının altındaki tabutluk tabanı değiştirilmiştir. ...1782'deki Cibali yangınında halkın yangından kurtardığı eşyalarını cami avlusuna yığması yüzünden buraya sıçrayan ateş türbeyi de sarmış, türbenin içi bütün eşyası ve sandukasıyla birlikte yanmıştır. 1. Abdülhamit tarafından türbe tamir ettirilmiş, yenilenen kapı söveleri üstüne 1784-85 tarihli bir kitabe yerleştirilmiş... Yeni sanduka ise bir Kâbe örtüsüyle örtülmüştür. Sultan Abdülaziz de 1865-66'da türbeyi tamir ettirerek iç süslemesini yeniletmiştir. Son onarımlar Mehmet Reşat zamanında 1909-1918 ve 1952-53 yıllarında yapılmıştır. Laleli Camisi türbesindeki alçı pencerelerin taklidi olan pencereler bu sonuncu onarımda konmuştur. Türbe 8 köşeli bir plana göre yapılmış olup üzerini tek kubbe örtmektedir. Giriş kısmında kapı üstündeki saçağı taşıyan iki sütunlu bir sundurması vardır. Bu bölümün üstünü örten geniş saçak geç bir devirde ilave edilmiştir. Türbenin dış mimarisi, pencere biçimi bakımından klasik Türk yapı sanatı geleneğine bağlı görünmekte ise de, 8 köşeli esas gövdenin köşelerini kuvvetlice destekleyen çıkıntı halindeki kare payeler ve bunların üzerinde binayı çepeçevre dolanan kademeli profilli silmeler, barok üslubunun açık delilleridir. Türbenin içinde Fatih Sultan Mehmet'ten başkasına ait sanduka yoktur. Nitekim eski bir gravürde de sade bir sandukadan başka kubbesinde küçük kandillerin asılı olduğu görülür. Abdülaziz tarafından türbe yeniden döşendiğinde içi saraydan gönderilen birçok eşya ile süslendiği gibi kubbesine kristal bir avize asılmış, pencerelerine perdeler takılmıştır. Fatih Türbesi, Türk Edebiyatı'na Tacizade Cafer Çelebi'nin 1493'te yazdığı Hevesname'deki Sıfat-ı Mezarı Sultan Mehmet adlı manzum parça ve Abdülhak Hamid'in 1877'ye doğru yazılarak ancak 1909'da yayımlanan Merkad-ı Fatih-i Ziyaret adlı şiiriyle girmiştir. Bu şiirin devrin iyi bir hattatına yazdırılarak şaire de imzalatılan kopyası bir levha halinde Birinci Dünya Savaşı'nda törenle türbeye konmuştur. Gülbahar Hatun Türbesi. Fatih Türbesi'nin az ilerisinde daha küçük ölçüde olmak üzere zevcesi Gülbahar Hatun'un ayrı bir türbesi bulunmaktadır. Bu da 8 köşeli bir plana sahip, üzeri kubbe ile örtülü bir yapıdır. Genel dış görünüşü klasik Türk mimarisine daha sadık bir ifadeye sahip olmakla beraber üst sıra pencerelerin yuvarlak kemerli olması, bunun da 1766 zelzelesinden sonra geniş ölçüde onarıldığını belli etmektedir. Esasen bir belgede de 1767-68 tarihinde tamirin bittiği kaydedilmekte ve bu iş için yapılan harcamalar gösterilmektedir. Gülbahar Hatun Türbesi ayrıca 1782 yangınından zarar görmüş ve aynı yıl tamir edilmiştir. Burada Fatih Sultan Mehmed'in zevcesinden başka bir kızı ile iki saraylının da kabri bulunmaktadır. Nakşedil Valide Sultan Türbesi. Fatih Camisi'nin haziresine 19. yüzyılda 2. Mahmud'un annesi Nakşedil Sultan için büyük bir türbe ile yanında bir de sebil inşa edilmiştir. Bu eser dalgalı hatları, dışarıdan dilimli büyük kubbesi, oval pencereleri, yaprak biçimindeki kabartma süsleriyle barok üslubunun Türk türbe mimarisindeki başarılı bir örneğidir. Geçiyoruz külliyenin kütüphanesine. Fatih Camisi ve külliyesinin bir kütüphanesi de vardı. Ancak kütüphane ilk kurulduğunda müstakil bir binaya sahip değildi. İstanbul Vakıf Kütüphanelerinin altın devri olan 18. yüzyılda caminin kıble tarafına kubbeli ayrı bir kütüphane binası inşa edilmiştir. Bu binada son yıllarda çatladığından boşaltılarak içindeki kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi'ne taşınmıştır. 1742'de inşa edilen kütüphanenin dış avluya açılan ve mermer merdivenlerle çıkılan kapısından başka caminin içine açılan ikinci bir kapısı vardır. Burada korunan kitapların rutubetten zarar görmemesi için pek çok benzerinde olduğu gibi yapının altında bir mahzen bulunur. Fakat bakımsızlık yüzünden kubbe ve duvarlarda gittikçe büyüyen çatlaklar bugün son derece tehlikeli bir duruma gelmiştir. Bu yüzden kütüphanenin tamiri önemli bir problem halini almış bulunmaktadır. Külliyenin medreseleriyle devam edelim. Fatih Sultan Mehmet, şehrin fethinin hemen arkasından öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için Bizans'ın en büyük manastırlarından Pantokrator Manastırı'nın keşiş odalarını medreseye çevirmiş, kilisesini de camiye dönüştürmüş ve başına çağının ileri gelen ilim adamlarından Molla Zeyre'yi tayin etmişti. Ayrıca camiye çevrilen Ayasofya'nın yanında kurulan ilk medresenin idaresi de Molla Hüsrev'e bırakılmıştır. Fatih Camisi'nin iki yanındaki medreselerin yapımı 1470'te tamamlanıncaya kadar dersler bu medreselerde yapıldı. Külliyenin en değerli elemanlarını meydana getiren medreseler böylece Türkleşen İstanbul'un en önemli öğretim merkezi olarak şehirdeki üniversitenin ilk başlangıcını teşkil etti. Caminin iki yanındaki medreselere Sahn-ı Seman adı verilmişti. Bu büyük medreselerin dışında yine iki yanlarda arazinin meyilli olmasından dolayı daha aşağıda yer alan tetimme denilen hazırlık medreseleri inşa edilmişti. Bunlardan Marmara tarafında olanlar Edirne Kapı yönünde uzanan Fevzi Paşa Caddesi'nin genişletilmesi sırasında bütünüyle yıktırılmış, Haliç tarafında olanların yerlerine de bir ilkokul yapılmıştır. Ancak tamamen yok edilmeden önce rölöveleri çıkarılmadığından tetimme medreselerinin tam ve doğru planları yerine sadece tahminlere dayanan planları çizilebilmiştir. Ayrıca bu yapıların mimari özellikleri de bilinmemekte, üzerlerinin bir çatı ile örtülü olduğu tahmin edilmektedir. Büyük medreselerden Haliç tarafındakilere Bahri Siyah yani Karadeniz, Marmara tarafındakilere Bahri Sefid yani Akdeniz medreseleri denilmektedir. Bunlar Saraçhane başından Edirne Kapı'ya doğru baş kurşunlu, baş çifte kurşunlu, ayak çifte kurşunlu, ayak kurşunlu medreseleri diye adlandırılıyordu. Bu eğitim yapılarının her biri 19'ar hücre ve birer büyük kubbeli dershane mescitten oluşmuştur. Taş ve tuğladan yapılmış olan bütün bu medreselerin ortalarında rebaklı avlular vardır. Fatih Külliyesi'nin medreseleri 1766 depreminde cami ve diğer müştemilat binalarıyla birlikte büyük ölçüde zarar görmüş, Darüşşifa ihmal edilirken medreseler cami ile beraber derhal onarılmıştır. Ancak tetimme medreselerinin yıktırılmasından sonra toprak tabakasının cadde seviyesine kadar indirilmesi yüzünden Akdeniz medreselerinin yan duvarları tehlikeli duruma girdiğinden bunları kalın gergi demirleriyle destekleme gereği duyulmuştur. Fatih Külliyesi'nin ayakta kalabilmiş 8 büyük medresesi 1955'ten itibaren zaman zaman Vakıflar İdaresi tarafından büyük ölçüde onarılarak öğrenci yurdu halinde kullanılmaktadır. Geçiyoruz külliyenin taphane kısmına. Fatih Külliyesi'nin önemli parçalarından olan taphane, Akdeniz tarafındaki Başkurşunlu Medresesi'nin ilerisinde inşa edilmiştir. Esasında misafirhane olan bu binada bir medrese mimarisine sahip olup itinalı bir işçilikle yapılmış ve taphane fonksiyonu kalktıktan sonra medrese olarak kullanılmıştır. Mescit mekanının herhalde 1766'da yıkılan kubbesi 1956'dan sonra yeniden yapılmıştır. Burada ayrıca gerek külliyenin görevlilerine, gerek taphanede kalanlara ve gerekse medreselerde barınan öğrencilere yemek çıkaran aşhane, imaret bulunuyordu. Arazinin yüksek bir yerinde inşa edildiğinden binanın altında ayrıca bir kervansaray yapılmıştı. Taphanenin simetriğinde Karadeniz tarafındaki medreselerinin hizasında İstanbul'un Türk dönemine ait ilk hastanesi olan Darüşşifa inşa edilmişti. Burası ortası açık avlulu, etrafında hücreleri olan medreseyi andırır bir yapıydı. Güney tarafında kubbeli bir mescit vardı. Arşivdeki bazı belgelere göre Darüşşifa'nın mütevellisi Osman Ağa, 24 Temmuz 1824 tarihli yazısı ile binanın 1747, doğrusu 1766 olacak, zelzelesinde hayli harap hale geldiğini, metruk halde bulunan yapının üzerindeki kurşunların eksilmekte olduğunu bildirerek bunların kaldırılmasını, Darüşşifa'nın da yıktırılarak arsasının satılmasını istemektedir. İkinci Mahmud ise Darüşşifa'nın ihyasını veya hana çevrilmesini uygun görerek Hassa mimarı Mustafa'nın bir keşif yapmasını emretmiştir. Mütevelli ile iyi uyuştuğu anlaşılan mimar raporunda Darüşşifa'nın üstü ahşap çatılı 35 odalı bir hana dönüştürülmesinin çok masraflı olacağını ileri sürerek, fazla gelir sağlamayacak bu proje yerine Darüşşifa'nın yıkılmasının ve ahşap evler yapılmak üzere arsanın satılmasının daha uygun olacağını bildirmiştir. Böylece Darüşşifa'nın hücreleri ortadan kalkmış, yalnız mihrap kısmı çıkıntı teşkil eden ve keşif planında yemekhane olarak gösterilen kubbeli mescit bırakılmıştır. Bu bölüm Demirciler Mescidi adıyla bir süre kullanılmış, hatta Paspatis tarafından eski bir Bizans kilisesi kalıntısı olduğu sanılarak öylece tanıtılmış ve bir süre yayınlara bu şekilde girmiştir. Arşivde bulunan plan, Darüşşifa'nın gerçek düzeniyle mahalle mescidi olan kısmını açıkça ortaya koymaktadır. ...1870'lerde çizilen İstanbul planında Darüşşifa'nın yeri yapı adalarına bölünmüş olarak görülmektedir. Ayrıca eski fotoğraflarda mescidin büyük kubbesi de belirlidir. İstanbul'da derin izler bırakan 1894 zelzelesinde Darüşşifa Demirciler Mescidi'nin önemli ölçüde harap olduğu anlaşılmaktadır. 1895'te bir harabe durumunda olan bu yapı, 1908'de Çırçır, arkasından da 1918 yangınında çevredeki ahşap evlerin yanmasıyla daha da harap olmuştur. Geçen zaman içinde bir daha onarılmayan bu bölüm tamamen yok olmuş, eski şifahane ve keresteciler sokaklarının sınırladığı parsellerde de evler yapılmıştır. Bunların aralarındaki boş arsalarda 1950'lere kadar görülebilen son duvar kalıntıları bugün yok olmuştur. Önceleri buradaki evler bütünüyle istimlak edilerek eski temelleri üzerine Darüşşifa'nın ihya edilmesi ve burada bir Fatih Kültür Merkezi'nin yapılması tasarlanmış, fakat bu da gerçekleşmediğinden arsa ve evlerin yerine apartmanlar inşa edilmiştir. Bugün Darüşşifa'dan hiçbir iz kalmamıştır. Külliyenin muvakkithanesi ile devam edelim. Çörekçi ve boyacı kapıları arasında Fatih Meydanı'na bakan bir yerde olan muvakkithanenin esas binasının eskiden yapıldığı ve sık sık ahşap olarak yenilendiği bilinmektedir. Sadrazam Hacı Mehmet Paşa tarafından 1749-1750'de ve 3. Selim zamanında tamir ettirilmiş, 1918 yangınında ise tamamen yanarak ortadan kalkmıştır. Sırada Hazire yer alıyor. Fatih Camisi'nin kıble tarafında etrafı duvarla çevrili olarak uzanan haziresinde, aralarında sivil, asker, ulema ve meşayihten ünlü şahsiyetler bulunan pek çok kişi yatmaktadır. Genellikle 19. yüzyıla ait olan bu kabirler arasında Plevne kuşatmasının ünlü kumandanı Gazi Osman Paşa'nın da türbesi yer alır. Külliye bitmek bilmiyor, sırada kervansaray var. Fatih Külliyesi'nin kervansarayı taphane ile aşhane imaretin altında bulunmaktadır. 1766 zelzelesinden sonra külliyenin zarar görmesinden endişe duyularak içi toprak doldurulmuş ve tonozu kısmen yıkılmış olan bu bölüm, 1980'li yıllarda Vakıflar İdaresi tarafından temizlenerek tamir edilmiş ve cadde tarafında önüne yapılan yeni dükkanlarla birleştirilmiştir. Bu sırada kervansarayın içinde ne işe yaradığı anlaşılmayan ve hiçbir taşıyıcı görevi bulunmayan dikili durumda kalın bir taş sütun ortaya çıkmıştır. Geçiyoruz külliyenin çarşısına. Fatih Külliyesi'nin güney tarafında birçok dükkandan meydana gelmiş, vakfiyelerde de adı geçen büyük bir çarşı bulunuyordu. 17. yüzyılın ikinci yarısında yazıldıkları tahmin edilen Ramazannamelerden birinde burası beş kapısı vardır ayan. Ehli dilden olmaz nihan. Dükkanları kâgir bina, cedid oldu öyle seyran mısraları ile anlatılır. İçlerinde saraç esnafı yerleştiğinden saraçlar, kavaflar çarşısı veya saraçhane olarak adlandırılan bu çarşıya ait dükkanlar 20. yüzyılın başlarında oldukça eksilmesine rağmen birçok dükkan gözü hala duruyordu. 1918'de Büyük Fatih yangınından sonra bunlar da ortadan kalktığından külliyenin evvelce oldukça geniş bir alanı kapladığı eski bir şehir planından anlaşılan çarşısından bugün pek bir şey kalmamıştır. Ancak günümüzde Saraçhanebaşı mahallesinde Dülgerzade Camisi'ne komşu kâgir tonozlu bir iki dükkan hücresinin bu çarşının son kalıntıları olduğu sanılmaktadır. Geçiyoruz külliyenin son bölümüne, hamamına. Külliyenin güney tarafında bir de hamam yapılmıştı. Burada arazi çevreye nazaran daha derin olduğundan ve hamam bu çukurun içinde bulunduğundan çukur hamam olarak adlandırılmıştır. 1766 depreminde büyük ölçüde zarar gören hamam daha sonra tamir edilmediğinden başka maksatlarla kullanılmış ve zamanla harap olmuştur. Teksir ancak uzun aramalardan sonra hamamı bulabilmiş ve tam doğru olmayan bir planını çizerek yayımlamıştır. Çok büyük ve oldukça süslü bir yapı olduğu anlaşılan çukur hamam, bu tarihten sonra o derece tahribe uğramıştır ki, İstanbul hamamları hakkında bir kitap yazan Gülük, 1917 yılında bu yapının en ufak bir izini bile bulamamıştır. Fatih Camisi ve Külliyesi'nin İstanbul'un şiddetli her zelzelesinden zarar görmesi, sağlam bir zemin üzerine oturmadığını gösterir. Tetinme medreseleri gibi ona destek olacak bazı unsurların ortadan kalkması da yapıya zarar vermiştir. İstanbul'un fethinden sonra kurulan bu ilk büyük Selahattin Külliyesi'nin bugün pek çok parçasının eksilmiş durumda olması, şehrin Türk devri tarihi bakımından büyük bir kayıptır. Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.